Ayrım 34.
İkinci nokta ise doğrudan Almanya'nın sanayi, ticaret ve ordu donanma alanlarında bundan sonra gösterdiği büyümenin hızı ve kapsamıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki ulusal gücü, İtalya ve Japonya'nınkileri 3 ya da 4 kat geçmekle kalmamış, hem Fransa'yı hem Rusya'yı geride bırakmış ve muhtemelen İngiltere'yi de geçmişti. 1914 Haziran'ında 80'lik Lord Welby, 50'li yıllardan hatırladıkları kadarıyla Almanya'nın önemsiz prensçiklerin yönetiminde önemsiz bir devletler kümesi olduğunu söylüyordu. Şimdi ise tek bir adamın yaşadığı süre içinde Avrupa'nın en güçlü devleti olmuştu Almanya ve hala da büyümekteydi. Tek başına bu bile 1890'ı izleyen yarım yüzyıldan fazla bir süre Almanya meselesini çoğu kez dünya politikasındaki depremlerin merkezi yapacaktı. Burada Almanya'nın ekonomik büyümesindeki patlamayla ilgili ancak birkaç ayrıntı verilebilir. Nüfusu 1890'da 49 milyonken 1913'te 66 milyona fırlamıştı. Bu sayıyı aşan bir tek Rusya'nın nüfusuydu. Ancak Almanların eğitim, toplumsal ihtiyaçların devletçe karşılanma ve kişi başına gelir düzeyleri Ruslarınkine oranla çok yüksek olduğundan Alman ulusu nüfusunun hem niceliği hem niteliği yönünden güçlüydü. Bir İtalyan kaynağına göre İtalya'da askere alınan 1000 kişiden 330'unun okuması yazması yoktu. Buna karşılık olan oranlar Avusturya Macaristan'da 220 bölü 1000, Fransa'da 68 bölü 1000 ve Almanya'da ise çok şaşırtıcı bir değer olan 1 bölü 1000'di. Bu durumdan yararlananlar yalnızca Prusya ordusu değil, beceri sahibi işçiler arayan fabrikalar, iyi yetişmiş mühendislere ihtiyacı olan girişimciler, kimyacı isteyen laboratuvarlar ve yöneticiler, satıcılar arayan firmalardı. Alman okul sistemi, politeknik enstitüleri ve üniversiteleri, istenen elemanların hepsini çok sayıda yetiştirmekteydiler. Alman çiftçiler bu bilgilerin meyvelerini tarıma uygulayarak hektar başına öbür büyük güçlerin hepsininkinden yüksek olan ürün miktarlarını arttırmak amacıyla kimyasal gübreler kullandılar. Tarımda geniş çaplı bir çağdaşlaşma gerçekleştirdiler. Yunkerleri ve köylü birliklerini yatıştırmak üzere daha ucuza üretilen Amerikan ve Rus yiyecek maddeleri karşısında Alman tarımına oldukça geniş bir biçimde koruyucu gümrük tarifeleri uygulandı. Gene de nispi yeterliği sayesinde geniş tarım sektörünün kişi başına ulusal gelir ve verimi Avrupa'daki öbür büyük güçlerin hepsinde görülen düzeye yaklaşan bir ölçüde aşağıya çekmesi söz konusu olmadı. Ama bu yıllarda Almanya'yı öbürleri arasında gerçekten sivrilten sanayide gerçekleştirdiği genişleme oldu. 1890'da 89 milyon ton olan kömür üretimi 1914'te 277 milyon tona yükseldi. Bu miktar İngiltere'deki 292 milyon tonluk üretimin hemen gerisinde yer alıyor ve Avusturya Macaristan'ın 47 milyon, Fransa'nın 40 milyon ve Rusya'nın 36 milyon tonunu hayli aşıyordu. Çelikteki artışlar daha bile göz alıcı olmuştu. 1914'teki 17.6 milyon tonluk Alman üretimi İngiltere, Fransa ve Rusya'nın toplam üretimini geçiyordu. Bundan da etkileyici olan Almanların daha yeni, 20. yüzyıla özgü elektrik, optik ve kimya sanayilerindeki performanslarıydı. Siemens ve AEG gibi toptan 142 bin kişi istihdam eden dev firmalar Avrupa elektrik sanayine egemen durumdaydı. Bayer ve Hoest'in başı çektiği Alman kimya firmaları dünya sanayi boyalarının %90'ını üretiyordu. Bu başarılı gidiş doğal olarak Almanya'nın dış ticaret rakamlarına da yansımış ve ihracatın 1890-1913 arasında 3 kat artmasıyla ülkeyi dünyanın öncü ihracatçısı olan İngiltere'ye yaklaştırmıştı. Beklenebileceği gibi ticaret filosu da genişleyerek savaştan hemen önce dünyanın ikinci en büyüğü olmuştu. Bu tarihlere gelindiğinde Almanya'nın dünya imalat sanayi üretimindeki payı %14.8, İngiltere'ninkini aşmış %13.6 ve Fransa'nınkinin %6.1, 2,5 katı olmuştu. Almanya Avrupa'nın ekonomik güç odağı durumundaydı ve fazlaca sözü edilen sermaye darlığı bile hızını kesiyor gibi görünmüyordu. O halde Friedrich Naumann gibi milliyetçilerin bu büyüme belirtilerinden ve bunların Almanya'nın dünyadaki yeri açısından taşıdığı anlamdan duydukları keyif doğal sayılabilirdi. Naumann, Alman ırkı yaratıyor bunu diye yazıyordu. Ordu, donanma, para ve güç yaratıyor. Çağdaş dev güç araçları ancak aktif bir halk organlarında ilkbaharın öz suyunun dolaştığını hissederse mümkün olabilir. Naumann gibi politika yazarlarının onlardan daha da çok, Pan-Alman Birliği ve Alman Donanma Birliği gibi işi azgınlığa vardıran yayılmacı baskı gruplarının, Avrupa ve deniz aşırı bölgelerde Alman nüfuzunun artmasını memnunlukla karşılamaları ve bu konudaki ısrarcılıkları pek şaşırtıcı değildi. Bu yeni emperyalizm çağında benzer iddialar öbür büyük güçlerin hepsinde duyuluyordu. Gilbert Murray'in 1900'de kötü yüreklilikle söylediği gibi, her ülke şunu ileri sürer gibiydi. Biz ulusların en seçmesi, en iyisiyiz. Her şeyden çok da başkalarını yönetme hakkımız var. Almanya'daki yönetici seçkinlerinde 1895'ten sonra uygun zaman geldiğinde geniş çaplı bir toprak genişlemesinin gerekli olduğuna inanır görünmeleri belki daha anlamlıydı. Amiral Tirpitz, Almanya'nın sanayileşmesinin ve deniz aşırı bölgelerde fetihler yapmasının doğal bir yasa kadar karşı konulamaz olduğunu ileri sürüyor. Şansölye Blow, konu sömürge edinmeyi isteyip istemeyişimiz değil, istesek de istemesek de sömürgeler edinmek zorunda olduğumuzdur gibi bir duyuruda bulunuyor ve Wilhelm Kaiser'in kendisi işi hafife alırcasına, Almanya'nın eski Avrupa'nın dar sınırları dışında başaracağı büyük işler olduğunu bildiriyor. Ancak Almanya'nın kıta üzerinde ve barışçıl anlamda bir tür Napolyonca üstünlük kuracağını da hayal ediyordu. Tüm bunlar Bismarck'ın Almanya'nın doygunluğa ulaşmamış, Avrupa'daki statükoyu korumaya hevesli ve 1884-1885'teki sömürgeleştirme girişimlerine rağmen, deniz aşırı topraklar edinmeye isteği olmayan bir güç olduğunu tekrar tekrar ısrarla söylemesinden sonra, Alman tavrında tam bir değişikliğin meydana geldiğini gösteriyordu. Almanya'da genişleme konusundaki bu ideolojik görüş birliğinin özellikle saldırgan niteliğini bu noktada bile fazlaca büyütmek doğru olmaz. Belki daha az determinist ve daha az coşkulu bir tonda da olsa, Fransa ve Rusya, İngiltere ve Japonya ile Birleşik Devletler ve İtalya'daki devlet adamları da kendi ülkelerinin açıkça belli olan kaderini dile getirmekteydiler. Alman yayılmacılığının önemli olan yönü, ülkenin ya statükoyu değiştirecek güç araçlarını zaten elinde bulundurması ya da bu tür araçları yaratacak maddi kaynaklara sahip olmasıydı. Bu gücün en etkileyici göstergesi Alman donanmasının 1898'den sonra hızla takviyesiydi. Bu donanma Tirpitz'in yönetiminde dünyadaki 6. en büyük donanma konumundan çıkarak bir tek krallık donanmasının gerisinde kalacak kadar değişime uğradı. Savaşın hemen öncesinde açık deniz filosu 13 Dreadnought tipi savaş gemisi, bunlardan daha eski olan 16 gemi ve 5 muharebe kruvazöründen oluşmaktaydı. Bu öylesine büyük bir kuvvetti ki İngiltere Deniz Komutanlığı'na ana muharebe filolarının hemen hepsini deniz aşırı bölgelerdeki merkezlerinden kademeli olarak geri çekip Kuzey Denizi'ne getirmeye zorladı. Bu arada Alman gemilerinin her yönden üstün olduğunu gösteren belirtiler, daha üstün iç yapı, top ateşi gücü, optik gereçler, atış tekniği, gece eğitimi ve benzeri ortaya çıkacaktı. Tirpitz, İngiltere'ninki kadar güçlü bir donanma oluşturmak olan asıl amacına ulaşabilmek için gerekli muazzam paraları hiçbir zaman sağlayamamış ama Fransa ve Rusya'nın rakip donanmalarını tamamen yıldıracak bir kuvvet yaratmıştı. Almanya'nın kara üzerinde başarıyla savaşma kapasitesi, kimi gözlemcilere göre daha az etkileyiciydi. Gerçekten de Prusya ordusu 1914'ten önceki 10 yıl içinde Çarlık Rusyası'nın çok daha büyük kuvvetleri yanında sönük kalmış, Fransa'nınkilere denk görünmekteydi. Alman hükümeti karmaşık iç politika sebepleriyle orduyu belirli bir büyüklükte tutmayı ve Tirpitz'in filosunun toplam savunma bütçesi içindeki payını önemli ölçüde arttırmasına imkan vermeyi seçmişti. 1911 ve 1912 yıllarının gergin uluslararası koşulları Berlin'i orduyu büyük ölçüde genişletme kararına ittiği zaman hızla gerçekleştirilen değişiklik çok etkileyici oldu. 1910-1914 arası ordu bütçesi 204 milyon dolardan 442 milyon dolara yükselmiş, Fransa'nınki ise 188 milyon dolardan ancak 197 milyon dolara çıkmıştı. Gene de Fransa bu artışı sağlamak için yaşı gelmiş gençlerinin %89'unu askere alırken Almanya gençlerinin %53'ünü alıyordu. Rusya'nın 1914'te ordusuna 324 milyon dolar harcadığı bir gerçekti. Ama bu çok büyük bir yük altına girilerek oluyordu. Savunma harcamaları Rusya'nın ulusal gelirinin %6,3'ünü tüketiyor, Almanya'da ise bu oran %4,6 olarak kalıyordu. İngiltere'yi bir yana bırakırsak, Almanya silahlanma yükünü öbür Avrupa devletlerinin hepsinden daha kolay kaldırabiliyordu. Üstelik Prusya ordusu milyonlarca yedeği seferber edip donatabilirken ve daha iyi eğitim ve talim gördükleri için onları cephe hattı harekatında fiilen kullanabilirken, Fransa ile Rusya bunu yapamıyorlardı. Fransız genelkurmayı yedeklerin ancak cephe gerisinde kullanılabilecekleri görüşündeydi. Rusya'da teorik olarak milyonlara varan yedek ordusu için gerekli ne silaha, çizmeye ve üniformaya ne de onları denetleyecek subaylara sahipti. Ancak bu bile Alman askeri kapasitesinin büyüklüğünü tam olarak yansıtmamaktadır. Bu kapasite, sayılarla ölçülemeyecek etkenler olan elverişli iç ulaştırma hatlarında, daha hızlı seferberlik programlarında, üstün nitelikli personel eğitiminde, ileri teknoloji ve benzerinde de ortaya çıkıyordu. Ancak coğrafyası ve yürüttüğü diplomasi Alman İmparatorluğunu zayıf düşürmekteydi. Almanya kıtanın merkezinde yer aldığı için büyümesi aynı anda birkaç büyük güç için tehdit olarak görünüyordu. Askeri mekanizmasının yeterliği ve Pan-Almanyalılarının Avrupa sınırlarının yeniden düzenlenmesi için yaptıkları çağrıların buna eklenmesi hem Fransızları hem Rusları dehşete düşürüyor ve onları birbirlerine yaklaştırıyordu. Alman donanmasının hızla genişlemesi İngiltere'yi rahatsız etmiş, Almanların aşağı ülkelere ve Kuzey Fransa'ya ortaya çıkmadan yönelttikleri tehditte aynı etkiyi yaratmıştı. Bir bilim adamının deyimiyle Almanya kuşatılmış olarak doğmuştu. Alman yayılmacılığı deniz aşırı bölgelere yönelse bile öbür büyük güçlerin nüfuz alanlarına girmeden nereye varabilirdi? Latin Amerika'ya doğru bir girişim ancak Birleşik Devletler'le savaş pahasına sürdürülebilirdi. Çin'de yayılma 1890'lı yıllarda Rusya ve İngiltere tarafından olumsuz karşılandı ve Japonya'nın Rusya'yı 1905'te yenmelerinden sonra söz konusu olmaktan çıktı. Bağdat demiryolunu geliştirme çabaları hem Londra'yı hem St. Petersburg'u korkuttu. Portekiz sömürgelerini alma çabaları İngilizler tarafından engellendi. Birleşik Devletler Batı yarımküresindeki etkisini genişletebilir görünür, Japonya Çin'e el uzatabilir, Rusya ve İngiltere Orta Doğu'ya sızabilirler ve Fransa Kuzeybatı Afrika'daki kazançlarını tamamlayabilirken Almanya'nın eli boş kalacaktı. Bloch 1899 tarihinde yaptığı ünlü iki ateş arasındaki konuşmada öfkeyle hiçbir yabancı gücün, hiçbir yabancı Jüpiter'in bize ne yapılabilir ki? Dünya zaten bölüşülmüş durumda demesine izin veremeyiz gibi bir duyuruda bulunurken yaygın bir öfkeyi dile getiriyordu. Alman politika yazarlarının dünyanın yeniden bölünmesini istemeleri hiç şaşırtıcı değildi. Kuşkusuz yükselen güçlerin hepsi de daha eski, yerleşik güçlerin yararına olarak ayarlanmış bir uluslararası düzende değişiklik isterler. Realpolitik açıdan bakıldığında, konu bu özel meydan okumanın çok fazla muhalefete yol açmadan değişiklikler olmasını sağlayıp sağlayamayacağıydı. Bu noktada coğrafya önemli bir rol oynarken diplomasi de önemliydi. Almanya söz gelimi Japonya'nın jeopolitik konumuna sahip olmadığı için devlet yönetimi olağanüstü bir üstünlük taşımalıydı. İkinci Reich'ın birdenbire ortaya çıkmasından doğan huzursuzluk ve kıskançlığı fark eden Bismarck, 1871'den sonra öbür büyük güçleri, özellikle de kanat güçler olan Rusya ve İngiltere'yi, Almanya'nın başka toprak emelleri olmadığına inandırmaya çabaladı. Kendilerini ispatlamak hevesinde olan Wilhelm ve danışmanlarının gösterdiği dikkat ise çok daha azdı. İş bunların mevcut düzenle ilgili hoşnutsuzluklarını iletmeleriyle kalmıyordu. Bunun yanı sıra en kötü başarısızlık da buydu. Berlin'deki karar oluşturma süreci, yüksek imparatorluk amaçları görünümünün ardında yakından izleyenleri şaşkınlığa düşüren bir kargaşa ve istikrarsızlık içindeydi. Bu durum büyük ölçüde 2. Wilhelm'in kendi kişilik zayıflıklarından geliyordu. Ama Bismarck'ın kurduğu yapıda kurumların da kusurlu oluşu yüzünden şiddetleniyordu. Genel hükümet politikasının sorumluluğunu ortaklaşa taşıyacak kabine gibi bir kuruluş bulunmadığı için farklı bölümler ve çıkar grupları yukarıdan bir denetim ve bir öncelikler sıralaması olmadan kendi amaçlarının peşindeydiler. Donanma hemen hemen yalnızca ileride İngiltere ile yapılacak savaşı düşünüyordu. Ordu, Fransa'yı saf dışı bırakma planları yapıyordu. Maliyeciler ve iş adamları, Balkanlara, Türkiye'ye ve Yakın Doğu'ya sokularak Rus nüfuzunu ortadan kaldırmayı istiyorlardı. Sonuç, Şansölye Batman Holoeg'in 1914 Temmuz'unda sızlanarak söylediği gibi, herkese kafa tutmak, herkesin yolu üzerine çıkmak ve gerçekte tüm bunlar olurken kimseyi zayıflatmamak olmuştu. Bu ise bencil ve kuşkucu ulus devletleriyle dolu olan bir dünyada başarının reçetesi değildi. Sonuç olarak şöyle bir tehlike de vardı ki, Juncker seçkinlerinin tarım kazanç payının nispi olarak gerilemesinden, düzenli işçi hareketlerinin ortaya çıkışından ve sanayide hızlı gelişme olduğu bir dönemde sosyal demokrasinin artan gücünden kaygı duydukları Wilhelm Almanya'sında diplomasi ve toprak konularında başarısız kalınması hassas iç politikayı da etkileyebilirdi. Şu da bir gerçekti ki 1897'den sonra Weltpolitik dünya politikası çevirenin notu. Amacı izlenmesinde böyle bir şeyin politik açıdan herkesce tutulacağı ve dikkatleri Almanya'daki iç politika çatlaklarından uzaklaştıracağı yolunda yapılan hesabında oldukça büyük bir payı vardı. Ancak Berlin rejimi her zaman için çift yönlü bir riske giriyordu. Eğer bir yabancı Jüpiter'le karşı karşıya gelmekten kaçınırsa, Alman milliyetçileri Kaiser ve yardımcılarını yerip suçlayabilirlerdi. Öte yandan eğer ülke varını yoğunu ortaya dökecek bir savaşa girerse, işçi, asker ve denizci yığınlarının doğal yurtseverliğinin son derece tutucu olan Prusya-Almanya devletine karşı duydukları hoşnutsuzluğa baskın çıkıp çıkmayacağı da belli değildi. Kimi gözlemciler bir savaşın ulusu imparatorun arkasında birleştireceğini düşünürken, başkaları bunun Almanya'nın sosyopolitik dokusunu daha da zorlamasından korkuyorlardı. Bu noktayı da kendi çerçevesi içine yerleştirerek görmek gerekir. Söz gelimi, Almanya'nın iç zayıflıkları Rusya ya da Avusturya-Macaristan'dakiler kadar ciddi değildi. Ancak bu zayıflıklar mevcuttu ve ülkenin uzun süreli bir toplu savaşa girişme yeteneğini kuşkusuz etkileyebilirlerdi. Birçok tarihçi Almanya'nın özel bir konu olduğunu ve kendisini bir gün nasyonel sosyalizmin aşırılıklarına götürecek bir Sonderweg, özel yol izlediğini ileri sürmüşlerdir. Bu sırf 1900 dolaylarındaki politik kültür ve retorik açısından bakıldığı zaman ortaya konması zor bir iddiadır. Rusların ve Avusturyalıların antisemitizmi en az Almanlarınki kadar güçlü, Fransızların şovenizmi Almanlarınki kadar belirgin, Japonların kültürlerinin benzersizliğine ve kaderlerine ilişkin duyguları Almanlarınki kadar yaygındı. Burada incelenen güçlerden her biri özeldi ve bir emperyalizm çağında özel olduklarını ortaya koymak için fazlasıyla hevesliydiler. Ancak güç politikası ölçüleri dikkate alınarak bakıldığında Almanya gerçekten de çok önemli benzersiz niteliklere sahipti. Almanya Batı demokrasilerinin çağdaş sanayiye dayalı gücüyle doğulu monarşilerin otokratik, insanın sorumsuz da diyesi geliyor, karar oluşturma özelliklerini kendisinde birleştiren tek büyük güçtü. Birleşik Devletler'in dışında mevcut düzene kafa tutacak güce gerçekten sahip tek sonradan gelme büyük güçtü. Ve eğer sınırlarını daha doğuya ya da batıya doğru genişletecek olursa, bunu ancak güçlü komşularının aleyhine olarak yapabilecek yükselen tek güçtü. Gelecekteki büyümesi Avrupa'nın dengesini, Kalyon'un deyimiyle, dolaylı olarak değil, dolaysız olarak sarsabilecek bir güç. Bu, Tirpitz'in deyimiyle, kaybedilenleri telafi etmenin ölüm kalım meselesi olduğunu hisseden bir ulus için patlamaya hazır bir bileşimdi. Yükselmekte olan devletler için atılım yaparak aradan sıyrılmak hayati bir konuydu. Ama baskı altındaki yerleşik büyük güçler için durumlarını korumak daha da acil bir durumdu. Bu noktada gene söz konusu üç güç arasındaki çok önemli farklara işaret etmek gerekecektir. Avusturya, Macaristan, Fransa ve İngiltere belki de özellikle bunlardan ilki ve sonuncusu arasındaki farklara. Bununla birlikte söz konusu ülkelerin dünya meseleleri içindeki nispi güçlerini gösteren çizelgeler, bunların hepsinin 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde 50 ya da 60 yıl öncesine göre belirgin bir biçimde daha zayıf olduklarını ortaya koyacaktır. savunma bütçeleri daha büyük, sömürge imparatorlukları daha geniş olsa ve Fransa ile Avusturya Macaristan gibi Avrupa'da hala toprak emelleri taşısalar bile. Üstelik bu ulusların liderleri uluslararası sahnenin kendilerinden öncekilerin zamanında olduğundan daha karmaşık ve tehlikeli olduğunun bilincindeydiler ve bu bilinç onları yeni koşulları göğüsleme çabasıyla politikalarında radikal değişiklikler düşünmeye zorluyordu demek de haksız olmaz. Avusturya-Macaristan. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yerleşik büyük güçler arasında en zayıfı ve Taylor'ın deyimiyle onların aralarından kayıp gitmekte olduğu halde bunun böyle olduğu makroekonomik istatistiklere bakılınca belli değildir. Ülke dışına epeyce büyük bir göç olmasına rağmen nüfus 1890'da 41 milyonken 1914'te 52 milyona çıkarak Fransa ve İtalya'yı bir hayli geride bırakmış ve İngiltere'nin de bir miktar önüne geçmişti. İmparatorluk bu 10 yıllarda büyük ölçüde sanayileşmiş, ancak değişme temposu 1900 öncesi 1900 sonrasına göre belki daha hızlı olmuştu. Kömür üretimi 1914'e gelindiğinde hatırı sayılır bir miktar olan 47 milyon tonla hem Fransa'nın hem Rusya'nın üretimini aşıyordu. Çelik üretimi ve enerji tüketimi açısından ikili ittifak güçlerinin ikisinden de önemli ölçüde geri kalmıyordu. Tekstil sanayi veriminde yükselme oldu, bira ve şeker pancarı üretimi arttı. Galicia'daki petrol alanlarından yararlanıldı. Macaristan'daki büyük çiftliklerde makineleşme gerçekleşti. Skoda silah fabrikaları büyüdü. Başlıca kentlere elektrik getirildi ve devlet demiryolu yapımını hararetle teşvik etti. Bayrohum bir hesabına göre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun GSMH'si 1913'te Fransa'nınkiyle neredeyse aynıydı. Bu biraz kuşkulu görünmektedir. Farrar'ın Avusturya-Macaristan'ın Avrupa gücü içindeki payının 1890'da %4.0 iken 1910'da %7.2'ye çıktığı yolundaki iddiası da öyle. Bununla birlikte imparatorluğun 1870-1913 arasındaki büyüme oranlarının Avrupa'dakilerin en yüksekleri arasında olduğu ve sanayi potansiyelinin Prusya'nınkinden bile daha hızlı arttığı açıktır. Ancak Avusturya-Macaristan ekonomisi ve toplumu daha ayrıntılı olarak incelendiği zaman önemli kusurlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında belki de en temel olanı kişi başına gelir ve verim açısından bölgeler arasındaki çok büyük farklardı. Bu ise büyük ölçüde İsviçre Alplerinden Bukoniva'ya kadar uzanan topraklar üzerindeki sosyoekonomik ve etnik ayrılıkları yansıtıyordu. Konu 1910 yılında tüm imparatorluk nüfusu içindeki %55'e karşı Galicia ve Bukoniva'daki nüfusun %73'ünün tarımla uğraşıyor olmasından ibaret değildi. Çok daha önemli ve kaygı verici olan nokta refah açısından kişi başına gelirin aşağı Avusturya 850 kron ve Bohemia'da 761 kron, Galicia 316 kron, Bukoniva 310 kron ve Dalmatya'dakine 262 kron göre daha fazla olmasıyla ortaya çıkan eşitsizlikti. Ancak sanayi ileri hamlesi Avusturya'daki illerde ve Çek toprakları üzerinde olurken ve Macaristan'da tarımı iyileştirme hareketleri sürerken nüfusun en hızlı olarak arttığı yer yoksulluğun kol gezdiği Slav bölgeleriydi. Bunun bir sonucu olarak Avusturya-Macaristan'ın kişi başına sanayileşme düzeyi başta gelen büyük güçlerin epey gerisinde kaldı. Ve verimdeki salt artışlara rağmen dünya imalat sanayi üretimi içindeki payı bu 10 yıllarda topu topu %4.5 dolayında gezinip durdu. Bu Avusturya-Macaristan'ınki gibi stratejik yükümlülükleri olan bir ülkenin üzerine oturacağı sağlam bir ekonomik taban değildi.